أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرقان سوresinin huzurundayız. Bizi götürdü yeniden diriliş ortamına, mahşere. Hesap kitapla meşgul etti bizi. Bir zalim varmış orada. O biz olmasak diye anlattı Kur'an bize. Şaşkınlıktan ve pişmanlıktan elini ısıracakmış da, eyvah bana, vah bana, yazık bana. Ben nolaydı yolumu peygamberle beraber yaşasaydım. Ah nolaydı öyle bir yol yürüseydim ki o yol beni peygambere götürseydi diyecekmiş. İşte önümüzde feryat figan demeye devam ediyor. Kıyamete kadar o model, o tip karşımızda ve kim Kur'an okursa onu öğrenecek. İşte bir zalim elini ısıracak da diyecek ki, eyvah bana, yazık bana, vah bana, keşke ben, ah nolaydı ben, keşke peygamberle birlik bir yol edinseydim. Yolumu peygamberim çizseydi. Peygambere giden bir yolda yürüseydim. Peygamberimle beraber olsaydım. O tarif etse, o söylese, ben gitseydim. Onun dediklerini dinlesem, onunla beraber olsaydım. Ah bana, vah bana, yazık bana, eyvah bana, nolaydı keşke ben, ah ben falan var ya, ah. İşte onu dost edinmeden, onu dost bilmeden, ona yaklaşmadan, onun tarifine göre yaşamadan, ona sormadan, onun etkinlik ve egemenlik alanına girmeden yaşasaydım, ah bana, çünkü tam da zikirle buluşmuşken, tam da Kur'an'la tanışmışken, tam da sünnetle bilişmişken, nasıl oldu bilmem, ama o adam saptırdı beni, o caydırdı beni, o başka yollara saptırdı beni. Zaten şeytanın başka derdi ne? İnsanı böyle perişan etmek değil mi? Beni de perişan etti. Tuttum Allah yerine ona, peygamber yerine ona bağlandım. Nolaydı Allah'ın yerine, peygamberin yerine gidecek birini bilmeseydim, dinlemeseydim kimseyi, Allah'ın kitabının yerine ikame edilecek bir kitap, bir yasa, bir yazgı olmazdı. Peygamberin sözünün yerini tutacak birisi bulunmazdı. Nolaydı dinlemeseydim. Böyle feryat, figan, pişmanlıklarla inim inim inlerken o zalim kişi, beri tarafta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyecekmiş ki, bize Kur'an'ın gösterdiği manzaradan öğreniyoruz. Peygamberimiz de diyecekmiş ki, ya Rab, benim kavmim var ya, benden olduğunu iddia edenler, bana inandığını söyleyenler, benim ümmetimden olduğunu söyleyenler var ya, tutmuşlar onlar Kur'an'ı kendilerinden hicret ettirmişler, uzaklaştırmışlar, Kur'an bir yana, kendileri bir yana gitmiş, bunu üstelik isteyerek yapmışlar. Ah, vah! Evet, Kur'an bir yana, ümmet bir yana. Nasıl olduğunu, neden böyle olduğunu anlamak güç. Zaten şeytanın işine bu anlamda akıl ermez ki, mantık aranmaz ki, o öyle isteyince öyle olacak. Onu da bilen bilirse insanlar, dinlerse onu, onu dinlemeye çalışırsa, onunla bütünleşirse insanlar, onların da varacağı son bu elbette. Çünkü mesela Nahl suresinde der ki Allah, eğer siz şeytanı veli bilirseniz, şeytanı vekil bilirseniz, şeytanı Allah'ın ortağı bilirseniz, eğer siz şeytanı Allah ile birlikte hayata karışmaya yetkili varlık tanırsanız ne âlâ. Yani siz onu böyle bir göreve atarsanız, onu başkan bilir, onu reis bilir, onu amir bilir, onun güdümüne girer, onun emrini dinlerseniz ne âlâ. Değilse Allah'a iman eder, Allah'ı vekil bilirseniz şeytan size hiçbir şey yapamaz. Öyleyse şeytanın kendi kendine yapma imkanı değil bu. insanların kendilerini kendileri saptırma imkanıdır. Onu kullanıyorlar. Hatta bir hadisten öğreniyoruz. Kevser'le ilgili bir hadis. Kıyamet günü insanların rahatlamaya, huzura ve sükuna ne kadar da şiddetli ihtiyaçlar olduğu bir gün ki o gün hatta kafirler o şiddetli beladan, musibetten dolayı, o şiddetli sıkıntıdan dolayı hatta kafirler diyeceklermiş ki cehennem olsa bitsin, olursa olsun fakat hesap bitsin, başlasın hesabımız da bitirilsin diyeceklermiş. İşte o gün büyük, olabildiğince büyük, denizler kadar büyük, belki Kızıl Deniz kadar büyük bir havuzdan söz ediyor Peygamberimiz. Kevser havuzu. Etrafında da yıldızlar kadar kapkaçak var. Yani insanlar birbirleriyle didişip dadaşmayacaklar. İşte öyle istedikleri gibi içip serinleyebilecekler orada aslında. Ama sadece ümmeti Muhammed'e hasredilmiş bir havuz burası. Önce Peygamberimiz gelecek havuzun başına. Sonra birileri, birileri daha, diğerleri, diğerleri daha geldikçe... Ama kimilerini melekler tutup enseleyecek, atıvereceklermiş oradan. Hayır, senin hakkın yok diyeceklermiş. O ara rahmet peygamberi, şefkat ve merhamet sahibi peygamberimiz, ne oluyorsunuz? Onlar da benim ümmetimden olduğunu iddia ediyorlar fakat dediyse de, melekler diyeceklermiş ki, evet ama ya Resulallah, onlar senden sonra dini ne hale getirdiklerini bilemezsin, bilmezsin sen. Allah korusun. Demek ki, kimileri varmış, kimileri olmuş, kimileri olacakmış kıyamete kadar Kur'an'ı hayatın dışına çıkartmaya çalışacaklarmış. Hicret ettireceklermiş. Hadi hadi yürü bakalım sen biraz, az bizi biraz serbest bırak. Biz kendimize göre, hayatı kafamıza göre yaşamaya çalışalım diyeceklermiş. Yani Kur'an, sen git biraz başımızdan, sen rahatsız edip durma bizi, lazım olunca çağırırız biz, sana yine müracaat ederiz biz. Gün olur, Ramazan gelir, bayram gelir, seyran gelir, dönem döner, devran döner, biz seni yine çağırırız, endişe etme, ama biz çağırıncaya kadar sen hele işine bak diyeceklermiş. Böyleleri olacakmış, onları bize Kur'an böyle haber veriyor. Peki, hem adam Kur'an'a inanacak, hem Kur'an'ı Kur'an bilecek, hem Kur'an'la tanışacak, hem de az biraz yaylan bakalım, şöyle yollan bakalım, şöyle biraz uzaklaş bakalım, çok öyle her şeye karışma, yani her şeye burnu sokma dercesine, öyle bir tavır takınacakmış insanlar öyle mi? Ah, eyvah, vah ve vahlar olsun. Ama Allah diyor ki, ey peygamberim, ey peygamberim gibi olması gerekenler, ey onun ümmeti, ey kıyamete kadar bana kul olma sevdasına, yani cennet sevdasına kapılanlar, bilin ki her peygambere böyle mücrimlerden düşmanlar eylemişiz. Olacak, oldu da nitekim. Demek ki hem Kur'an'ı bilecek birileri, hem kafasına göre takılacak, hem Kur'an'ı tanıyacak, hem dur bakalım şöyle kenarda, ben söyleyince gel, benim dediğim yere kadar gel, ben karış dediğim kadar karış, ben söylediğim kadar karış diyecekler öyle mi? Heyhat! Böyle bir dönemde ve her zamanda insanın yol göstericiye, yani hidayet rehberine ihtiyacı var öyle mi? Peygamberleri de bile hatta, evet onlar da hadiyen ve nasiraya ihtiyaçları var ha, tamam. 31. ayeti yeniden bir daha dikkatlice okuyalım. Ve kefa bi rabbike hadiyen ve nasira. Allah elbette hidayet etmeye tek yetkili ve yeter de kuluna, peygamberimize yettiği gibi bize de yeter, yardım etmeye tek yetkili, yeter de bize. Rabbim, senin hidayetine ve senin yardımına muhtacız. Bizi layık gör ve kolaylaştır. Amin. Dert bitmiyor ki. Şeytan ve yolu, şeytan ve tuzakları bitmiyor ki. Bakın, ve kâlellezîne keferû levlâ nüzzile aleyhil Kur'ânu cümleten vâhide. Tutmuşlar, kafirler. Anladık, bu Kur'an'a inanacağımız gerekecekse, hadi diyelim inanacağımız gelse, diyelim inanacak olsak, ama bu Kur'an şöyle bu peygamber denilen adama bir kere de gelse, toptan gelse ya, hep beraber gelse ya, öyle parça bölük geliyor, mukayese edemiyoruz, muhasebe edemiyoruz, muhakeme edemiyoruz, üzerinde düşünemiyoruz. Olmaz öyle. Eğer bizim inanmamız gerekiyorsa, Kur'an toptan gelmeli, tümü birden gelmeli. O zaman da farklı inkar edecekler. Tabii de madem böyle gelmiş, onu değiştirmeye de Allah'ın yasası şu anda uygun değilse, ona öyle itiraz ediyorlar. Etsinler bakalım. Ama tekrar dinliyoruz. Bu işin altında bir iş var gibi dinliyoruz. Bunu bize Allah anlattığına göre kıyamete kadar gerekli bir bilgi olarak dinliyoruz. Bakın ne dedi Allah bu ayette? Ve kâlellezîne keferû, kafirler, yani Allah'ın gerçekten Rab ve mutlak Rab ve ilah olduğu gerçeğini yok sayanlar. Allah Rab'dır ve ilahtır. Kitap göndermeye yetkili, hayata karışmaya tek yetkilidir. İşte bu gerçeği kamufle etmeye, gözden ırak tutmaya, gündemden kaldırmaya çalışanlar, Allah'ı Rab ve ilah olarak tanımayan, bu gerçeği yok sayanlar var ya, var. Ne diyormuş onlar? Lev la nüzzil aleyhil Kur'anu cümleten vahide. Olsun diyelim. Ama biz inanacaksak bu Kur'an o adama, o peygamber denilen kişiye bir kere de gelmeli. Tümü birden gelmeli, toptan gelmeli. Ya da bu mevcut gelenler Kur'an olmalı. Artık yeni yeni bir şeyler gelmemeli. Tabii. Dertleri büyük adamların. Mevcuda göre kafa çalıştırıyorlar. Onu diskalifiye etmeye kendilerince beyin yoruyorlar. Sonra yeni bir ayet, yeni bir cevap, yeni bir plan, yeni bir proje, yeni bir haber, her şey alt üst oluyor. Allak bullak oluyorlar. Ne yapacağını şaşırıyorlar. Elbette öyle. Çünkü kezalike linuthabbite bihi fuadek ve rattalnahu tartila. Ama insanoğlu, yani ilk olarak peygamberimiz ve ondan sonraki bütün insanlar için hayat hep devam etmiyor mu? Yani kalp her olay karşısında yeniden sarsılacakmışçasına yeniden karar merci, iman makamı ya da küfür ortamı olarak imtihan salonunda değil mi bütün insanlar adına? Elbette. Peki Kur'an yeniden geldikçe, hep yeniden okundukça, parça bölük devam ettikçe, bir kere okunup bitirilmedikçe, bir kere insin bitirilsin, gündemden kaldırılsın demenin ne anlama geldiğini daha iyi anlıyor muyuz? Tekrar edelim. Bilirsiniz, anlatanlar az anladığı yerleri çok anlatırlarmış. Çünkü kendine mal edememişse, ona hakim olamamışsa, özetini sunamamışsa, ne diyeceğini bilememişse, döner döner tekrar edermiş. Sanki benimki de öyle mi? Ama düşünün, nasıl kavrasak bu ayetleri, nasıl da düşünsek, ama neredeyse bizi anlatıyor, ama kafirler diyor, birleştirmek zor, fakat zannederim, dün kafirin üzerinde bulunduğu ortam, zaman, zemin, bugün Müslümanlar tarafından paylaşılıyor, Allah korusun. Dert o zaten, orayı anlamakta güçlük çekiyor ya da hatta işin doğrusu anlamak istemiyoruz. Çünkü anlayınca aleyhimize çıkıyor kurallar, Allah'ın dediğini anladıkça bizim aleyhimize çıkıyor bütün yazgılar. Çünkü dün kafirler bir kere de olsaydı, tümü gelseydi, onu okuyup geçseydik, tamam inandık deseydik, kenara alıverseydik, tamam olsun bu iş diyecektik, ama böyle olur mu? Hep gelmeye devam ediyor, hep gündemimizi oluşturuyor, hep bizden bilgi bekliyor, ilgi bekliyor, iman bekliyor, teslimiyet bekliyor. Olmaz böyle şey diyorlarmış. Evet, bugüne yansıyan şekliyle sanki, itham etmeyelim kimseyi ama, hani şöyle, yavrum benim, kurs Kur'an'ına gönderdim onu. Şey neyse ters oldu galiba. Kur'an kursuna gönderdim. Hem ki baştan sona bülbül gibi okudu. Ne kadar da tatlı, ne kadar da güzel okurdu. Rahmetlik babaannemin Kur'an'ından üstelik Kur'an'a geçmişti. Ona bir de Kur'an aldım ki hem dışı yaldızlı hem içi yaldızlı. Okudu, bitirdi, hatim merasiminde de bir takılar takıldı ki o kadar beğenildi ki kamerayla tespit ettik, resimledik, tescil ettik, koyduk albümümüze, ne kadar da güzel kıyafetlerle, ne kadar da süslü püslü elbiselerle onu Kur'an'la bütünleştirdiğimizin imzasını atıverdik. Ama bitti, astı Kur'an'ını dolabının kenarının köşesine veya evinin duvarının bir tarafına üstelik o kadar saygıyla hürmetle ki zaman zaman bazen indirmek üzere o onu bilir zaten babası rahmetlikten, annesi rahmetlikten öğrenmiştir dercesine insanlar çocuklarını böyle kendilerini böyle etmeye çalışıyorlar değil mi? Hani ondan sonra o çocuk hatta okumayı unutabilir. Gelin olduğu gün ama çeyiz sandığında bulunmalıdır o Kur'an çünkü daha bir kutsaldır, kutsanmıştır, hatim merasiminde bulunmuştur. İnsanlar alkışlamış ya da kameraya onunla poz vermiştir. Artık onu değiştirmez de zaten çünkü o torunlarının çocuklarına intikal edecektir tıpkı annesinden kendisine intikal eden gibi. Peki ne yapalım acaba? Yani çocuk öyle ruhla, çocuk böyle bir ruhla büyüyünce sonunda ne yapsa ki? Ramazan gelince ne diyor Allah'ına sanki? Siz duydunuz mu bilmem ama ben duyar gibiyim Ramazan önlerinde. Ya Rabbi sözüm söz Müslümanım, kitabını okumak zorundayım. Benim Allah rahmet etsin babaannem, anneannem alıştırdılar. Bu böyle çok güzeldi. Ben bunu biliyorum, öğrenmek zorundayım dedim, öğrendim. Ve şimdi Ramazan geliyor, okumak zorundayım. Ama ya Rabbi söz aramızda, laf aramızda biliyorsun ben okumasam şu sokaktaki insanların hiçbiri okumayacak. Yani senin kitabını ben okuduğuma göre hadi bir anlaşma yapsak. Bence anlaşma yapsak aslında ben Ramazan'da tamam baştan sona bir kere değil, senin gül hatırın için iki kere, hatta biraz gönlün olmadı gibi zannederim galiba okuyanlar azaldı diye hadi üç kere okuyayım baştan sona. Ama sen de söz ver bana Kur'an'ın beni değiştirmesin. İnan ya Rabbi 11 aydır canım çıktı piyasayı ayarlayıncaya kadar, evi düzenleyinceye kadar, paramı pulumu belirleyinceye kadar, kendime yeni bir iş düzeni kuruncaya kadar o kadar perişan oldum ki şimdi senin kitabını okuyup o düzen bozulacaksa, senin kitabını okuduktan sonra ben yeni bir düzen çabasına gireceksem etme ya Rabbi. Ben senin kitabını okuyayım. 3 az olduysa 5 okuyayım. Hadi bir de hatimle teravih namazı zor dayanırım ama o kadar işin arasında hatta biriyle anlaşacak gibiyiz. Son 10 gün beni serbest bırakacak. Önceden bitirecek hatmini günde 1,5 cüzde tamamlayacak. Öyle olunca hadi ben öyle yapayım sen böyle yap ya Rabbi dercesine anlaşma yapmaya çalışanlar var mı? Neredeyse var gibi geliyor. Peki kim onlar? Yok öyle olanlar. Ben öyle zannetmişim. İhtiyarlığıma bağışlayın. İyi de ihtiyar bir adam din konuşmasın mı? Ama ne yapalım? İş bize kalmış, söz bize kalmış diye konuşuyoruz. Gelin isterseniz paylaşalım. Siz başlayın anlatmaya. Ben canı gönülden razıyım. Zaten derdim bu. Yani şu anlattığım şeyler aslında dinin kendisini anlatmak, kendisini duyurmak yerine bu dini öğrenin. Kitaba dayalı bir din sahibi olun, peygamberle beraber dininizi anlayın, öğrenin, yaşayın demekten öte ne anlatıyoruz insanlara? Öyleyse hadi ben gibi birilerinin size göre anlamsız, aslına göre düzensiz konuşmalarımı yeter artık diyecek kadar birileri gelsin, birilerine birileri daha güzel dinler anlatsınlar istiyorum elbette. Ama aklıma gelenleri madem bugün söz ben de söyleyeyim. Mesela babası öldüğü gün birileri Kur'an okuyorsa, o insanın evine birileri gidip Kur'an okuyorlarsa, ama sadece babası öldüğü günü bekliyorlarsa, Allah aşkına söyleyin, herkesin evine gitmek için o evde bir babanın ölmesi mi gerekecek? Ne dersiniz? Ey bir yerlere gidip Kur'an okuyanlar, o evin babası ölmeden gitme imkanınız yok mu? Mesela, evin mezarlığın karşısında olunca, örnekler daha çok belki kafamda gözümün önünde. Mesela bir cami cemaatini tanıyorum. O caminin imamını biliyorum. 20 yıldır o mihrapta, öteki adam da birinci, ikinci safta yerini almış. O da 20 yıldır camiye devam eden birisi, özellikle sabah ve yatsı namazlarında. İmamı tanıyorum, cemaati tanıyorum. İmam bir günden bir güne bayram seyran olsun, cenaze dışında o adamın evine gitmemiş. Ama o adam ölünce baktım imam efendiye, hoca efendiye, mezarın başında ey falan oğlu filan dinle bak de ki Rabbim Allah'tır diye başladı ona din diyanet anlatmaya. Heyhat, garipliğe bakın, öldükten sonra anlatıyor. Adam ya anlamamışsa, ya dinlememişse, ya bir dakika tekrar et diyecek cesareti kalmamışsa, sonra yetmedi seremoni, gösteri bitmedi, Tuttular bir de adamın evine gittiler. Bir de orada adam yok diye Kur'an okumasınlar mı? Ne güzel adam bitti gitti. Şimdi Kur'an okuyalım. Ey bu evin, bu cenaze sahibinin adamları. Bakın içinizden biri ölünceye kadar gelmeyiz buraya ha. Dikkat edin. Kendiniz ne yapacaksanız yapın. Siz bilirsiniz isterseniz dercesine bırakıp gittiler. Bana öyle geldi ya da. Ne dersiniz, siz ne yapıyorsunuz? Kur'an'ı astınız mı bir kenara? Şöyle az yukarıda bir yere, kimsenin eli değmesin diye bir yere koydunuz mu? Sonra elinize aldığınız dönemleri düşünün. Ya çok korkunç bir sıkıntı öncesi sonrasında ortamında, ya bir bayram seyran döneminde, ya bir cenazeden önce sonra aklınıza gelince, ya bir felaket ortamında, öyle mi? Oysa Kur'an'ı siz her zaman el kitabı yapacak, gönül kitabı yapacaktınız, gözünüzün önünde tutacaktınız, o size bir şeyler söyleyecekti, siz onu dinleyecek ve onunla hayatınızı düzenleyecektiniz. Ne çabuk vazgeçtiniz. Dün kafirlerin yaptığını bugün Müslümanlar mı yapıyor dersiniz? Kur'an'ı her zaman okumak, Kur'an'ın huzurunda olmak, çünkü hayatı her zaman beraber yaşıyoruz. Mesela, bugün çorap giymeseniz, sıcaktır mevsim diye. 3 ay giymeseniz, sıcaklık devam ediyor diye. 6 ay sonra giymişseniz, ama bir kere giyseniz, sonra bir daha hayır. Ama bir yılda 15 defa, 55 defa, 105 defa çorap giyiyorsanız, 105'ini birden giyseniz, bir giyimle giyseniz, sonra bitti ve çıkarsanız, uygun olmadı mı? Çorap olunca bile. Peki ya yemek konusunda? Lokmalarınız, sularınız, yudumlarınız konusunda aynı mantığı yürütseniz, bir kere yeseniz, bir yıl boyunca, bir ömür boyunca, bir kere içseniz, hayatınız boyunca ama bir defa içseniz, tıpkı bir kere Kur'an okuyacağınız gibi, orada gıdanız vardı, orada hayatınız vardı, orada siz vardı, orada planınız, programınız, projeniz vardı, ama olsun her şeye rağmen bir kere okusanız, öyle mi? Tıpkı bir kere yiyeceğiniz gibi, bir kere konuşacağınız gibi, bir kere uyuyacağınız gibi, öyle bir uyusanız, öyle bir ilaç bulsanız ki, mesela 80 yaşında bir adam, 75 yaşında bir adam, hayatının her gününün, eğer 24 saatinin, diyelim 8 saatini, yani 1/3'ünü uykuda geçiriyorsa, öyle uyutsak ki adamı, 25 yıl uyandırmasak, yatsa tamam bitse, bir kere uyusa, olmaz değil mi? Çok saçmalık gibi geliyor değil mi? İnanın, Kur'an'la bir kere beraber olup bırakıvermek bundan 1000 kat daha saçmadır ve o adamı uyuttuğunuzdaki zararı belki çok azdır da, Kur'an'la bir kere beraber olup ondan sonra ayrılan insanın zararı kişiyi cehenneme götürecek kadar büyüktür. Çünkü وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirlerin sevdasıdır bu. لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً bir kere gelsin, bir defa gelsin, başka olmasın gelsin, hadi bir kere, bir kere de iniversin Kur'an'ın tümü, baksak, okusak, işini bitirsek, kenara koysak diyenlere, Cenab-ı Hak diyor ki, كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ onunla kalbini yatıştıralım diye, sabit kılalım diye, kararlarını onunla veresin diye, hayata onunla bakasın diye, o ne dediyse onunla yaşayasın diye, biz işte Kur'an ile seni birlikte kılıyoruz, sürekli gönderiyoruz, onu hep okumak zorundasın. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا biz de onu sana sürekli okuyoruz, devamlı okuyoruz, hep gönderiyoruz diyor Allah. وَلَا يَئْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ ve ahsana tefsira. Onların sana getirdikleri örnekler var ya, hiçbir örnek yok ki onlar sana söylesin, biz de o örneklere karşı ve onlara karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım diyor Allah. Devam eden 33. ayette. Yani onlar kendi mantıklarıyla bir şeyler iddia edebilirler. Kendileri kendilerince söz söyleyebilirler. Seni susturmak için, seni bağlamak için, seni inandırmak için, sana en güzeli anlattıklarını sana sunabilmek için nice numaralar çekebilirler. Ne örnek getirirlerse getirsinler, onların dedikleri çok daha güzel bir örnekle onlara iade edilecektir. Mesela Yasin suresinde bir örneğini görüyoruz. Bu ayette anlatılanı, o ayette anlatılanla birlik düşünüyorum. Diyorlarmış ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Kendi yaratılışlarını unutarak, neden yaratıldıklarını, bir vakitler ne olduklarını, hiç olduklarını, bir damla sudan neticede et, kemik ve deriyle kan ortaya çıktığını, akılla, fikirle, görüşle, bilişle, duyuşla tezyin edildiğini unutuyorlar da diyorlarmış ki قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Şu kemikler çürümüşken, toz ufak olmuşken, şu kemiklerin işi bitmişken, yan acaba kim hayat verecek onlara? Nasıl olacak bu iş? Bunlar nasıl canlanacak? Kim canlandıracak? Kim can verecek onlara diye bunun mümkün olmadığını anlatıyorlarmış. Hatta elinde bir kemik mezarlıktan alıp gelmiş birisi, Peygamberimizin huzurunda şöyle ufalamış kemiği, çürümüş oldukça zor duruyor elde, hatta toz ufak oluvermiş birden, demiş ki söyle Muhammed, gerçekten mi? Bu kemikler bu hale geldikten sonra yeniden dirilecek öyle mi? Peki söyle kim hayat verecek onlara? Mümkün mü bu iş? Deyince Cenab-ı Hak diyor ki, kul söyle onlara, yuhyiha اَلَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهُ. Ciddi misiniz? Eğer onları kim diriltecek diyorsanız, onlara kim hayat bahşedecek diyorsanız, ilk önce kim hayat vermişse yine o yapacak o işi. Onlar öyle bilsinler. Eğer ciddi derse, çünkü وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Her şeyi bilen Allah bütün yaratılışları da bilir. O kemik nasıl dirilir bilir. Kemik yokken nasıl kemik olur dirilir. Ama kemikten önce, sudan önce, topraktan önce kendisinden başka hiçbir şeyin olmadığı, öncenin bile olmadığı bir dönemde Allah bir şeyleri nasıl var etmişse işte öyle yeniden var etmeyi bilir diye öyle anlatmamızı ister. Yani kafirler bir örnek vermeye kalkışırlarsa, güya susturmaya, kendi haklılıklarını iddiaya çalışırlarsa, sen iyi bil ki ey peygamberim, biz iyi bilelim ki ey Müslümanlar, Allah mutlaka peygamberimize, dolayısıyla bize hak ve hakikat nedir onları daha net anlatacak ve en güzel açıklamaları bize lütfedecektir. İşte onlardan biri. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمْ اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضَلُّ سَب۪يلًا. Hani şu kıyamet günü yeniden dirilince bütün insanlar, kimileri var ki onların cehenneme doğru yüzüstü, yüzü koyun sürünmeye, toplanmaya, haşrolunmaya, mahşer alanına öylece gelip öylece cehennem boylamaya gidiyorlar ya, işte onlar اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضَلُّ سَب۪يلًا. Hem durumları en kötü, hem konumları en kötü, hem yolları en sapık, hem gidişatları dalaletin ta kendisi olan insanlar işte onlardır. Böyle bir örnek, böyle bir durum, böyle bir tanıtma, elbette iman edenlere bir müjde, diğerlerine bir susturucu, bir düşündürücü, bir akıllarını başlarına çağırıcı işaret olacaktır. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمْ. Düşünebiliyor musunuz? Bir adam elleri tutuyorsa, ayakları tutuyorsa, sürünmeyi kendi iradesiyle yapıyorsa, istediği zaman kalkabiliyor ya da can tehlikesine olsun sürünerek giderim diyorsa yine de iyi durumda. Ama o kaçmaya gidiyor çünkü. Ama o kurtulmaya gidiyor çünkü. Ama o bilerek gidiyor. Bulunduğu yerden daha iyi yere gidiyor çünkü. Sürünsün. Değer zaten. Ne var ki sürüne sürüne kurtulacakmış, kurtulsun. Ama bu manzarada, bu 34. ayette anlatılanı yeniden düşünün. Yüzüstü sürünecek birileri, sürünecek birileri ama cehenneme doğru sürünecekler. Ne dersiniz? Sürünmez olsalardı mı? Güçleri yetse yapacaklar ama. Ayağa kalksınlar madem, giderken bari eziyet çekmesinler, koşarak gitsinler cehenneme. Güçleri yok ki. Üstelik yüzü koyun sürünecekler. Yüzleri sürünecek. Ateşte sürünecekler. Ateşe doğru sürünecekler. اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا. Söyleyin, mekanı, makamı, durumu, konumu, bunlardan daha kötü insan olabilir mi? وَاَضَلُّ سَب۪يلًا. bu adamın gittiği yoldan daha kötü yol var mı? Hem öyle gidiyor, hem oraya gidiyor, hem o biçim gidiyor, hem gidişi kötü, hem gittiği yer kötü, hem gidiş tarzı kötü, hem hali kötü, hem ahvali kötü. Ya Rab, sen bizi koru. Siz bilirsiniz, tarih boyunca da Allah peygamberlerini bu haberlerle göndermişti. Kimileri sürünmeyi kabul ettiler, kimileri de dimdik yürümeye, ayaküstü gitmeye, onu kendilerine şeref bilmeye çalıştılar. Elbette öyle olanlar öyle, böyle olanlar böyle karşılık görecektiler. Başka çare yoktu ki. Yani Allah'ın elçilerine kulak verenler, Allah'ın elçilerini dinleyenler, elbette Allah'a gönülden bağlı olanlar, ayaküstü, hidayete ermiş, dosdoğru, gereği gibi müstakim sıratta yürüyenler olacaktılar. Ama birileri de yüzüstü düşmüş, sürünerek cehennemi boylayacaktılar. Mülk suresinin 22. ayetinde bu gerçek şöyle anlatılıyor diyebiliriz. اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَى اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Söyleyin, cehenneme doğru sürüklenmeden öte, şu dünya hayatında düşünün, bir adam ki yüzüstü düşmüş, yüzünü yerde sürüyerek yürümeye çalışıyor. Bu adam mı daha hidayeti bulmuş, doğru yolu bulmuş, gideceği yere güzel gidecek, ne yapacağını bilecektir mi bu adam, yoksa emmen yemşi seviyen, dosdoğru ayağa kalkmış, ala sıratın müstakim, müstakim sırat üzerinde yürüyen, dosdoğru yol üzerinde yürüyen adam mı hedefe gitmeye daha layık, daha kolay hedefi bulacaktır. Öyleyse iki ayeti, bu iki sureyi yeniden düşünelim inşallah. Tarihten örnekler gelecek sırada. Peygamberler göndermiş Allah, onlara uyanlar ayaküstü, ayakta, düzgünce, güzelce yürüyen, sırat-ı müstakimde yürüyen insanlar, ama kimileri de yüzüstü düşmüş, sürünerek gitmeye çalışan, cehennemi boylayan insanlar. İşte onlardan biri. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Sonra وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُلُ Sonra وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصَابَ الرَّسِ Daha sonra وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ اللَّتِي اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ gibi ayetler bize tarihte Ad kavminin, Semud kavminin, Nuh kavminin ve arada hatırladığımızdan dolayı söyleyelim, Medyenlerin, Eykellerin, Lut kavminin, Ashab-ı Res diye bilinen o helak olan kavmin başlarına gelenleri hatırlatıyor ve Musa aleyhisselamla birlik Harun aleyhisselamın gönderildiği kavim Firavun ve Avenesi anlatılıyor. Özet olarak birer ayet, bazen ikişer ayetle tarihten kesitler sunuluyor ve söyleyin, Musa mı ayakta, Harun ile beraber, yoksa Firavun mu sürünüyor, Karun ile beraber dercesine Allah o dönemi hatırlamamızı istiyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Biz Musa'ya kitabı verdik. Hani şu bilinen kitap, Tevrat'ı verdik. Hayatı onunla düzenlesinler, benim isteklerim orada, azap, gazap ve rıza yollarım orada, ona göre hareket etsinler diye biz Musa'ya kitabı verdik. وَجَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Ve onunla birlik kardeşi Harun'u, abisi Harun'u ona yardımcı eyledik. Onu da onunla birlik peygamber kıldık. Ve dedik ki, فَقُلْنَا ذَهَبَا اِلَّا الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Bizim ayetlerimizi yalan sayan, dalga geçen, ilgilenmeyen, ayetlere yan bakan, yan çizen insanlar vardı ya, işte o insanların hepsi, o insanlara karşı siz benim ayetlerimi götürün, benim ayetlerimle gidin, tutun ayetlerimi alın dilinizin altına, elinizin altına, götürün o ayetleri, o insanlar benim ayetlerimle tanısınlar, bilsinler, ayetlerimi anlasınlar, ayetlerimle baş başa kalsınlar. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا Ama buna rağmen o insanlar anlamadılar. Sonunda Firavun ve çevresini kökünden darmadağın ediverdik biz de diyor Allah. Paramparça ediverdik. Ne yapıp ettiklerine, ne edip etmediklerine biz karar verecektik. İsyanları büyüdü. Helaklerini hak ettiklerini biliyorduk. Kendileri de anladı bu işi. Artık dönüş imkanları kalmadı ve yerle bir ediverdik. Paramparça ediverdik. Darmadağın ediverdik. Ve kavma Nuhin, bir de Nuh kavmi ki lemma kezzebur rusul, elçileri yalan saydıklarında ağraknahum, suda boğduk onları ve cealnahum linnasi ayeh, ve onlar insanlara ayet kıldık, alamet eyledik. İnsanlar onlara bakıp anlasınlar gerçeği diye onları insanlara ayet eyledik, ayet kıldık, alamet kıldık. Ve atedna lizzalimin azaben elima, zalimlere de elim azaplar hazırladık. Dayanılmaz, korkunç azaplar hazırladık. Suda boğulmak. Nuh kavmi. Suçları neymiş? Lemma kezzebar rusul. Yani elçileri yalan saydıklarında. Resul olsaydı bir elçi. Diyelim o zaman Hazreti Nuh. Ama rusul olunca elçiler. Acaba ne kadar peygamber gitmişti onlara diye düşünmeyin. Bir peygamberi yalan saydı mı birisi? Yok saydı mı? Yalanladı mı? Yalandır dedi mi bir peygambere? Yani Allah'ın peygamber gönderme sistemine yalan gözüyle baktı mı? Artık bütün peygamberleri yalanlamış olacaktır. Onun için Nuh kavmiyle ilgili bu tabir Kur'an'da bazen karşımıza çıkacak. Ya da Nuh kavminin her birinin bir peygamberi olarak Hazreti Nuh'u yalan saymaları da anlaşılabilecektir. Elbette Allah en iyisini bilir. Ve Aden ve Temude ve Ashaber Ras. Üç kavim daha sayılacak. Ayet 38. Ad kavmi, Semud kavmi ve Res ahalisi. Ad kavmini tanıyoruz. Kur'an bize biraz daha detaylı tanıtıyor. Ahkaf bölgesi denilen Güney Arabistan'da yaşayan bir kavim. Dünyayı cennet yapmaya çalışan insanlar bunlar. Ya da cenneti dünyaya taşımak isteyen insanlar. İrem bağları ki dünyada eşi benzeri bir daha yaratılmamış. Allah bu kavme onlar sapıttılar, saptılar diye rahmetinden, merhametinden dolayı Hud aleyhisselamı peygamber göndermiş. Ama dinlememişler. Hep karşı gelmişler. Yollara yanlış levhalar koymuşlar. İnsanları şehrin dışına çıkarıp orada soyup soğana çevirmişler, işlerini bitirmişler. Mahza hayır olan şeylere karşı gelen Semud kavmi gibi. Onlar da Medain Salih ve çevresinde yaşamışlar. Semud kavmi, yani Hicr bölgesinde yaşamış onlar da. Biri Ahkaf suresinde tanıtılan Ahkaf bölgesinin kavmi, Ad kavmi. Biri de Hicr bölgesinde yaşayan, Hicr suresinde tanıtılan Hicr bölgesi kavmi, yani Semud kavmi. Birine Hud aleyhisselam gönderilmiş, diğerine Salih aleyhisselam. Enteresan bir kavim. Mahza hayır olan şeye karşı gelmişler. Allah'ın devesinin ne zararı vardı da gezip dolaşmasına tahammül edemeyip ayağını biçmişler. Ayağını kesmişler gezip dolaştığı yerlerden. Artık gezme buradan, geçme buradan, dolaşma burada demişler sanki. Ama o devenin bir özel görevi vardı tabii. Onu kim görürse Salih aleyhisselamın haklılığı ortaya çıkıyordu. O ortada oldukça kendileri yenikti. Kendileri işi bitik yaşayacaklar. Haksızlıkları belli olacaktı. Tahammül edemediler, dayanamadılar. Öne atıldı 9 kişilik çeteden biri, en şakileri ve ayaklarını biçiverdi. Artık deve ortada dolaşmayacaktı. İşi bitmişti ama kendilerinin işinin bitme fermanıydı ve çok geçmeden onlar da helak oldular. Koca koca adamlar, dev gibi adamlar, çam yarması gibi adamlar, Ad kavmi ve Semud kavmi devriliverdiler. Dizüstü çöke kaldılar veya içi boş hurma kütükleri gibi yata kaldılar. İşte öyle helak olup gittiler. Bir de Ashaber Ras. Bunu çok yakın tanımıyoruz. Bir kuyunun başında yaşamışlar. Özel bir kuyudan söz ediliyor. Hatta peygamberlerini öldürüp kuyuya atmışlar denilebiliyor. Hangi bölgede olduğunu tam bilmiyoruz. Güney ya da Kuzey Arabistan olabileceğini tahmin ediyoruz. Anlatılan bilgiler, verilen bilgilerden bu kadarını anlıyoruz. Ama bize lazım olanı bildik. Yani Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, Medyenler gibi, Eykeller gibi, biliyoruz ki onlar da isyan eden kavimler. Allah'a karşı gelen kavimler, peygamberlere isyan eden kavimler, işte onlardan biri Ashab-ı Res'tir. İşte onlar dahası ve kurunen beyne derke ketira ve onlarla bunlar arasında yani Kureyş'le Ashab-ı Res arasında, Ad arasında, Semud arasında işte helak olan nice kavimler var. Ve küllen darabna lehul emsal. Biz işte bütün bu örnekleri yani tarihte yaşamış peygamberlerin kavimleri olarak gündemde tutulması gereken örneklerin her birini açık açık bir örnek olarak sunuyoruz. Yani onlardan nice örnek alınacak yönleri tanıtıyoruz. Ama iyi bilin ki ve küllen tebberna tetbira ve her birini de darmadağın edip mahvetmişiz. Yani sonunda ne Ad kalmış, ne Semud kalmış, ne bağları ne bahçeleri kalmış, ne muhkem kaleleri kalmış, ne dağları yontup ev yapmışlar, onda yaşayabilmişler, imkanları kalmış. Hani bugün Ad'ın kalıntılarını size 2 dirheme versem kim satın alır diyordu birisi. Öyle ki hiçbir şey kalmamış geriye, darmadağın olmuş, yerle bir olmuş hepsi. Ve lekad etev alel karyetilleti umtirat matarasev. Bir de yemin olsun ki bu insanlar, bu Kureyş ve şimdi bütün insanlar eğer gerekiyorsa üstlerine felaket yağmuru yağdırılmış, azap yağmuru indirilmiş bulunan hani şu Lut kavminin memleketine de uğruyorlardı. Şehrin altı üstüne gelmişti. Sanki şehir baştan sona semaya kalkmış, sonra ters yüz edilmiş, yeniden yağmıştı. Şehir yağmur olarak azap yağmur olarak yağmur gibi onların üzerine inmişti. Efelem yekunu yarauneha, yani bu insanlar oraya uğramıyorlar mı? Onu görmüyorlar mı? O toplumu tanımamışlar mı? Onlardan bilgi almamışlar mı sanki? Hayır, öyle değil. Belkanu la yarcuna nuşura. Onlar aslında yeniden dirilişi, hesaba çekilişi ummuyorlar, beklemiyorlar, ondan dolayı dinlemiyorlar. Değilse Ad'ı da biliyorlar, Semud'u da. Hatta Tebük savaşına giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte diyor ki sahabeye, buradan çabuk geçin çünkü burası Allah'ın azabının indiği yerdir. Demek ki o dönemde o bölgeler biliniyor, anlaşılıyordu. Gerçi bugün Lut kavminin yaşadığı bölge özellikle Lut isminden uzaklaştırılmış, orası ölü deniz halinde anılır olmuştu. Çünkü El-Bahrul Meyyit denilince, yani Türkçesiyle ölü deniz denilince denizmiş, ölüymüş, ölü gibiymiş, diriymiş de canlıymış da birileri öldürmüş der geçersiniz. Ama Lut gölü derseniz kim bu Lut demek ihtiyacı hisseden olur belki diye korkuyorlar galiba. Aa, ne olmuş o Lut'a? Demek peygambermiş, kavmi ne yapıyormuş, neler eğiliyorlarmış, neden helak olmuşlar, acaba bugünün insanları da benzer şeyler yapıyorlar mıymış filan diye ya insanlar kafa yorar da belki hidayet bulurlar diye onu gözden ırak tutmaya çalışıyorlar. Bir Mısır tarihi elime geçmişti. Özet bir Mısır tarihi, 600 sayfa kadar. Tek tek inceleme imkanım olmadı belki her sayfa ama böyle sayfalarca bakmaya çalıştım. İndeksini kontrol etmeye çalıştım. Ne Yakup, ne Yusuf sözü, ne Musa, ne Harun ismi yoktu. Ama neredeyse her satırda Firavun adı tekrar ediyor, ısrarla tekrar ediyordu. Galiba dönüş olmasın diye, mesele anlaşılmasın diye, yani kimmiş bu Musa, kimmiş bu İsa bilinmesin diye insanlar böyle insanların gözünün önünden karartmaya, çekmeye, almaya çalışıyorlar. Ve izâ râevke, tabi tarihte yaşamış bitmiş bir peygamberi saklamak o çok daha kolay. Bakın ki peygamber aleyhisselamı gözden ırak tutmaya çalışıyor insanlar. Ve izâ râevke in yettekidûneke illâ huzuva, peygamberim seni gördüklerinde de öyle değil mi? Bu insanlar sadece seni alay konusu ediyorlar, dalga geçmeye çalışıyorlar, seninle alay etmeye, seninle gönderilen dini alay konusu etmeye çalışıyorlar. Ehâdellezî be'atallâhu rasûlâ diyorlar. Ya aa, demek yani Allah kimseyi bulamamış, demek bu adamı elçi göndermiş öyle mi? Allah'ın elçi olarak gönderdiği, yani kendisiyle din gönderdiği, gazap, azap ve rıza yollarını bildirdiği, kendisine kitap gönderdiği adam bu öyle mi diye dalga geçiyorlar. İn kâde le yudilluna an âlihetina levlâ en sabarna aleyha diye de inançlarını sapasağlam ortaya koyuyorlar. Yani ortaya koymaları sapasağlam, değilse inançları tüy kadar hafif bile değil elbette. Çünkü iddialarına bakın. Aman ha dikkat edin. Neredeyse eğer biz dayanıp direnmeseydik, sabırlı olmasaydık, işi azı dişlerimizle tutunmasaydık, eğer biz ilahlarımız üzerine sabırla gitmeseydik, dayanıp direnmeseydik, sahip olmasaydık, neredeyse bunlar, bu adam bizi onlardan, ilahlarımızdan, tanrılarımızdan saptıracaktı diye Peygamberimizin misyonunu anlatıyorlar. Doğruyu eğri söylüyorlar. Yanlışı güzel söylemeye, kendi yanlışlarını sağlam ifade etmeye çalışıyorlar. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَب۪يلًا Kendileri bilir. Çünkü çok yakın bir gelecekte azabı görecek onlar. İşte o zaman anlayacaklar kimin yolu sapıkmış, kimin yolu doğru, kim iyiye gidermiş, kim iyiyi bulamazmış, kim nereden hareket edince nerede son bulacakmış, onu yakında bilecekler. Evet, müşriklerin peygamber döneminde ahlakları böyle. Peki ya şimdiki insanlar? Yani peygamber yolunun yolcusu birisine, peygamberin dediklerini demeye görevli birisine, onu şerefle ağzına alan insanlara duyurmaya çalışan birisine, Allah bulamadı seni mi buldu dercesine dalga geçenler var mı? Tutunun, sıkı tutunun, dikkat edin. Bu adamı dinlerseniz düzeniniz bozulur. Kafanız, gönlünüz bozulur. Yapınız bozulur, sisteminiz bozulur. Dikkat edin, vazgeçin bu işten diyen bugünün insanlarına ne demeli? Allah'ı bildiğini iddia eden, peygambere inandığı iddia eden insanlar ne diyorlar acaba, düşündünüz mü? Yani eğer bu ayet hadis söyleyen adamı dinlerseniz, eğer bu bütün hayatı Kur'an'a ve sünnete dayandıralım diyen adamı dinlerseniz, eğer her şeyinizi vahye dayandırın, değilse hesap var, kitap var, yazık edersiniz diyen adamı dinlerseniz, ticari yapılanmanız alt üst olur, siyasi yapılanmanız üst alt olur, ne yaptığınızı ne yapacağınızı bilemezsiniz, aileniz darmadağın olur, piyasanız darmadağın olur, siz her şeyi kaybedersiniz, yolu şaşırırsınız demiyor mu bu insanlar? Evet, yani bugün artık ayetle hadisle düzene girmek, bugün ayet-i hadise göre yaşamak, bugün evde, çarşıda, pazarda ayet ve hadislerin dediği gibi yaşamak imkanına sahip değiliz diyen ve kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyen insanlara diyecek hiçbir şeyimiz yok mu? Var bence. Gelin Kur'an'ı yeniden okuyalım, sünnetle yeniden beraber olalım. Sizin bildiğinizin doğruluğuna inanın ama belki yanlış olabilirseniz ya yarın geri dönüşünüz olmayan günden önce bugün yeniden sağlamasını yapın diye bir daha söyleyelim. Çünkü bakın ki peygamber döneminde söylenilenlerin neredeyse bugüne yansımaları peygambere karşı tavır Müslümanların ağzında görüyoruz. Tekrar okuyoruz o zaman. Diyorlar ki peygamberimizi görünce onunla dalga geçerek, yani bu adam mı peygamber olarak seçmiş Allah, elçi olarak seçecek başka kimse bulmamış da bu adam mı seçmiş? Yani neredeyse eğer ilahlarımıza ciddi sarılmasaydık, safa sağlam tutunmasaydık, azı dişlerimizle tutunmuş olmasaydık, neredeyse bu adam bizi ilahlarımızdan koparacaktı diyorlar. Putlarımız, putlaştırdığımız iddialarımız vardı. Eğitimle ilgili, ticaretle ilgili, evle ilgili, sosyal, ekonomik, siyasal, bireysel, toplumsal hayatla ilgili nice özelleştirdiğimiz, putlaştırdığımız kurallarımız vardı. Neredeyse bu adam bizi onlardan koparıverecek, aman ha sıkı tutun deniliyor değil mi? Ama dikkat edin, gün olacak, devran dönecek, insanlar ölecek, azapla karşı karşıya gelince görecekler kimin yolu sapıkmış, kimin yolu yanlışmış, kim dalaletteymiş, kim hidayetteymiş anlaşılacak. Dert ne? Kişinin Allah yanında Allah'tan başka birilerine hayata karışma yetkisi verişi. Yani erayte men ittehade ilahehu heva. Efe ente tekunu aleyhi vekile. Söyleyin, bir adam heva ve hevesini, bana göre demesini, hayatının ilahı, putu, tanrısı haline getirmişse ne demeli? Böyle birisine peygamber vekil olur mu? Dinleyebilir mi? Ondan sorumlu olabilir mi peygamber? Yani insan, insanoğlu mutlaka hayatını düzenlemede birilerini dinleyecektir. Yani sözünü dinlediği, yolunda gitmeye çalıştığı, tamam senin dediğin gibidir dediği bir varlık olacaktır. Bu ya Allah'tır, Kur'an ve sünnettir, ya kendisidir, ya Allah'tan başka birilerine böyle bir yetki vermiştir kişi. Kim olursa olsun, Allah dışında birileri ise hevadır ve hevestir, boştur ve düzensizliktir. Onunla alınan kararların tümü sadece hüsrandır, pişmanlıktır. Efente tekûnü aleyhi vekîlâ. Böyle insanlara, böyle yaşayanlara peygamber vekil olabilir mi, mümkün mü? Em tahsebu enne ektarahum yesmaun ev yaqilun. Sen bu tür insanların duyup dinlediklerini, akledip fark ettiklerini mi zannediyorsun? Hayır, hayır, kesinlikle. İnhum illa kel en'am. Onlar olsa olsa ancak hayvanlar gibidir ki bel hum adallu sebila. Hayır, ama dahası var, belki onlardan da aşağı, yani yolunu daha kaybetmiş, sapıtmış, Allah'ın dediğini kaybetmiş insanlardır. Evet, insandır onlar, ama hayvanlardan daha aşağı, dalaletin ta kendisinde cehenneme doğru yürüyüp gidiyorlar. Rabbim sen koru ve bu konuda yardımını esirgeme. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Bu tür konuşmaların üzerine aleyhissalatü vesselam böyle dua etmemizi isterdi. Ben de şöyle Türkçeleştirsem istiyorum. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın. Tam ve mükemmelsin. Sübhansın, hamdolsun sana. Seni böyle biliriz. Bu uğurda can vermeye razıyız. Şahidiz, şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili sensin. Ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et. Yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü, yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet ve bu hayatta kolaylıklar ihsan et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.